We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library.
Babamın Kitaplığı. Bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu. Merhaba dostlar. Bir kitaplıkta sadece kitap okunmaz. Aslında kitaplar pek kitaplıkta da okunmaz. Orada daha ziyade bugün ne okusam diyerek kitap bakılır. Kararsızlığa düşülür. Çünkü okunmayı bekleyen ve de hak eden pek çok kitap vardır raflarda. Her bir cilt sırtı bize bir şey çağrıştırır. Bunu babaannemin elinde görmüştüm. Elinden düşürmezdi. Şuradakini 10 yıl önce okumuştum. Şimdi yeniden okusam kim bilir neler keşfederim. Bu alt raftakini ise onca hevesle aldım ama sanırım zamanı gelmedi. Dursun biraz daha gibi. Kimi zaman suçluluk hissedebiliriz ama bunun da ilacı yine raflardaki kitaplarımızdadır. Böyle dakikalarca halvete dalıp kitaplarla sevişip konuşunca kitap okumaktan daha fazla zamanı kitap bakmaya ayırırız. Kitap severlikte entelektüel bir fetişizm de vardır belki. Kitabı seven onun cildini, kağıdını, kokusunu da sever çünkü. Sanki kütüphane metaforu hala keşfedilmeyi bekliyor. Bir kitap nice bilgi kapsar, kütüphane de bu kitapları kapsar. Ve biz içindeyken kaptan köşkü gibi yüksek bir makamdayızdır. Heyecan verici değil mi? Neyse, kitaplıkta sadece kitap okunmaz demiştim. Orada düşünülür, sentez yapılır, çağrışımlar olur. Beyninizin düğmelerine basılır ve belki de normal şartlarda aklınıza gelmeyecek şeyler önünüze düşer. Hatta şöyle bir oyun vardır. Hani bir soru sorar ve elinizdeki kitabın gelişi güzel bir sayfasını açıp parmağınızı gelişi güzel bir yere koyar ve okursunuz. Sorunuzun yanıtı oradadır. Bunu gazeteyle yapanlar da varmış. Böyle bir eş zamanlık olabilir mi? Buna şans işi de denilebilir ama ben denedim ve oldu. Bunu açıklamamı beklemeyin. Sadece bu olayı ilk ağızdan dinlediğinizi size garanti ederim. Babamla Ankara'ya işimiz düşmüştü. 20'li yaşlarımın başındaydım ve meslek seçimime yeni bir yön vermem gerekiyordu. Haliyle kafamda bu tercihimin benim için hayırlı olup olmayacağı gibi o zaman için çok hayati saydığım bir soru vardı. Otel odasında sıkılmamak için yanımda getirdiğim tek kitabı bu oyunda kullanmak istedim. Martin'in yazarı olan Richard Bach'ın bir kitabıydı bu, hangisiydi şimdi bilemedim. Sorumu zihnimden geçirdim ve gelişi güzel bir sayfa açtım. Gözümün takıldığı ilk cümleyi okudum. Şöyle diyordu. Aradığınız yanıt kitaplarda bulunmaz. Bunu yaşayarak öğreneceksiniz. Kitap şu an elimin altında olmadığından karşıma çıkan cümleyi buraya sadece mealen aktarıyorum. Tabii ki gözlemlendiğim hissine kapıldım. Kafamın içinin, mahremimin bir yerlerde bilindiğini sandım. Ve bu yanıt beni çarptı. Oysa bilgece ve hesaplı bir yanıtı hazırlamıştım kendimi ve bu yanıt bana ne yapacağımı söylemiş olsa tatmin olacaktım, öyle olmadı. O anki heyecan üzerinden yaşadığımın ve şimdiki anın yaratıcılığının farkına vardım. Sonuçlarından etkileneceğim bir eylemde bulunmam, yani sorumluluk almam gerekiyordu. Kolaya kaçamaz, başka bir iradenin yol göstericiliğine sığınamazdım. Kitap bana, büyü, yetişkin ol artık ve kendi kararlarını ver diyordu. Bunu niye anlattım? Konumuz gereği bu sohbetimizde öne çıkarmak istediğim şey kitaplığın kutsiyeti ve kitapların bize yapabildikleri şeyler. Yine başka bir gün Mecidiyeköy'de bugünkü metro meydanında yaya ışığında bekliyordum. Yaşamımın pek keyifsiz bir dönemiydi. Derken bir arabayla bir minibüs arasında tartışma çıktı. Minibüs şoförü elinde bir odunla iniverdi. Yalnız dikkat, levye ya da beyzbol sopası değil. Kısa, küt, tutanın elinin derisini soyacak kadar kaba bir odun. Oluşan dumur hissi yine beni sarsmaya yetti. Bir insan neden bu denli ergonomi fukarası bir alet seçerdi ki? O keyifsiz dönemin tortusunun yüzeye çıktığını ve içimden ellerimi göğe kaldırıp şu duayı yaptığımı hatırlıyorum. Ben yolumu kaybettim. İnsanları anlamıyorum. Bugüne kadar onca şey öğrendim, öğrettim de hiçbirinin yolumu aydınlattığı yok. O güne dek boş durduğum sanılmasın. Dinden teknolojiye kurcalamadığım şey yoktu. Ama demek ki bir eksik varmış. O da insan bilgisi olarak karşımda duruyordu. İnsanları anlamıyordum. O an insanları anlamayı diledim. Yeryüzünde kutsal bir yer varsa o da önce ormanlar, sonra da kütüphaneler olmalı. Kutsal yerler işlevsel olmalılar. Bir şeylerin sırasının bekletildiği, başka şeylerin odaklanıp yoğunlaştığı, şartlar yerindeyse bir aktarımın, bir değişimin gerçekleştiği yerler olmalı buralar. Nitekim raflarımdaki kitaplar birer birer benimle konuşmaya başladılar. Hemencecik olmadı elbet ama 10 yıllara yayılan bir süre içinde insanla ilgili eksiklerim tamamlanmaya başlandı. Bu sürede yeni bilgiler de yazılıp basıldı ve bu yeni kitaplar tarafımdan edinildiler. Bundan önceki dönemde Krishnamurtiler, Gürcievler, Cibranlar, Alan Watts ve birçokları okunmuştu. Bunlar Doğu felsefesinin batıdaki elçilerinden bazılarının isimleri. Yine de ihtiyacım olan bilgi ilk önce doçent Nusret Kaya'nın psikoestetiğinden çıka geldi. 15 yıl sonra bu bilgi epigenetik adı altında yeniden gündeme düştü. Bu arada Nusret Kaya'nın haksızlığa uğratıldığını düşünüyorum. Messenger RNA'lardan ve o meşhur fare deneyinden bahsedip rüya analizlerini de işin içine sokan oydu. Bu durumda son yıllarda duyulmaya başlanan kuşaklar aşırı travma aktarımı psikoanalizi alanında da bir öncüydü kendisi. En uzmanlar bile sağ beyin sol beyin dualizmine hapsolmuşken üst beyin alt beyin bahsini açan da oydu. Bu topraklarda insanı tanıma açısından uzun zamandır özgün bir isim çıkmamıştı ve bu keşfim bana haz ve gurur verdi. İyileşme kitabı Doçent Doktor Nusret Kaya. Çok uzun zamandan beri rüya analizi ağırlıklı çalıştım. Tabii bu tür bir çalışma ortamına girince buzulun altını anlamaya, incelemeye ve çözümlemeye başladım. Beyni ben bir buzula, bir iceberg'e benzetiyorum. Buzulun üstünü herkes biliyor, görüyor. Ama ondan çok daha büyük ve derin olan altı görülmediği için daha kapsamlı, daha büyük ve daha derin olduğuna kimse inanmıyor. Ben buzulun altını da görelim, en azından böyle olduğunun farkına varalım çalışmaları içinde olan bir insanım. Ama şunu söylemek gerekiyor. Başka canlılarda bu anlamda bir beyin yok. İnsanlarla aradaki farkı da korteks yarattığı için tüm beynimizi korteksin oluşturduğu kadar zannediyoruz. Bence en büyük yanılgımız bu. Korteks dediğimiz buzulun üstü. Beynimizi kısaca da olsa tanımak ve tanımlamak gerekiyor. Ama maalesef bugüne kadar ağır, ağdalı tıbbi kelimelerle sarılıp sarmalandığı için geniş kitle bu konuyu öğrenememiş. Konu tıp adamlarının panelden panele kendi aralarında konuştukları bir anlaşılmaz haline gelmiştir. Oysa bu konunun basit ve anlaşılır bir halde anlatılması gerekiyor. Ben anlatım kolaylığı, konunun bütünselliği açısından beyni üst ve alt beyin olarak tanımlıyorum. Üst beyin 1 milimetre kalınlığında girintili çıkıntılı, kabuk görünümlü, gri hücrelerden oluşan bir yapı. Tıptaki adı korteks. Beynin her iki yarım küresini de kaplayan bir zar. Eğer beynin bu bölümünü açıp yayarsak 1,5 metrekarelik bir alanı kaplar. Bu bilgisayarın taklit edebildiği, IQ'nun tespit edebildiği bölümü beynin. Peki bunun anlamı ne? Beynimizde üst beyin diyebileceğimiz, tıpta korteks adı verilen bu bölümün maksimum kapasitesi %28. İşte bununla okuyoruz, yazıyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz, para kazanıyoruz vesaire. Üstelik insanların çoğu korteksin ancak %12 kadarını kullanabiliyor. Ancak bildiğimiz kadarıyla başka canlılarda korteks olmadığı için insana ait bir megalomani ile de tüm beynimizi üst beynimiz sanıyoruz. Yaşasın üst beyin diyoruz hep. Oysa mutlaka ve mutlaka alt beynimizin farkına varmamız, ona ulaşmamızı engelleyen takıntılarımızın neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Alt beyne ulaşmak için bu takıntılar konusu çok önemlidir. Klasik anlatımda şuur altı denen, benim anlatımımda ise ilkel libido dediğim takıntılar yüzünden alt beynimizle bağlantısız yaşıyoruz. Bu durum erkeklerin alt beyinde çocuk, kadınların da rahim düzeyinde kalmalarına sebep olmaktadır. Beynimizin korteks denen üst beyin bölümü maksimum %28. Geriye kalan %72'lik beyaz hücrelerden oluşan, çeşitli katmanlara sahip alt beyni kendi içerisinde corpus callosum, amigdalar nucleus, thalamus, hipotalamus, pons, substantia nigra gibi Latince kökenli kavramlarla anlatmaya çalışıyoruz. Ama ben insanlarımızı anlatmak için bütün bunların ve işlevlerin toplamına alt beyin adını veriyorum. Üst beyin, alt beyin ayrımı bu nedene dayanıyor. Çünkü bu ayrımı yaptığınız zaman tıp dışındaki insanlarımız da beyni anlamaya başlıyor. Bütün topluma beyin bilimini anlatılabilir hale getirdim. Çünkü sonuçta herkes 100 milyar özel hücreden oluşan bir beyinle dünyaya geliyor. Benim sistemim ve kitaplarımda da anlattığım budur. Memnun olduğum taraf bu konu giderek güncelleşmeye başladı. Soru: siz günlük yaşamımızdaki oluşumların neredeyse tamamını kortekse bağlıyorsunuz. Peki alt beyin fonksiyonu ve hasılaları nelerdir? Ve bu hasılalar nasıl elde edilebilir? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Zaten ben de anlatımımı buraya çekecektim. Bakın, insana ait konuşma, çalışma, oyun oynama, para kazanma gibi özellikler üst beyin dediğimiz korteks ile alakalıdır. Dolayısıyla genelde baktığımız zaman bir üst beyin dünyası vardır. Bu dünya herkes vıdı vıdı konuşur. Ancak kimse de kolay kolay birbirini anlamaz. Burası genelde zeka, para ve şekille ilgilidir. Ama duygularımız başta olmak üzere sezgisel iletişim ve güçler alt beyinle bağlantılıdır. Alt beynin sistemi eğer anlaşılabilirse bir mikrokozmostur ve bu ortaya çıkar. Alt beyin tüm duygularımızın kaynağıdır 1, içgüdülerimizin kaynağıdır 2, RNA yoluyla atalarımızdan gelen bilgi şifrelerini depolar 3, refleksif olarak iç organlarımızı çalıştırır 4. Otonom sinir sistemi dediğimiz kalbimizin çarpması, bağırsaklarımızın çalışması, tansiyonumuz bunları regüle eder. Dolayısıyla çok daha kapsamlı, çok daha güçlüdür. Şimdi bazı araştırmacılar da buna duygusal tavırlar diyorlar. Oysa bu alt beynin sadece bir bölümüdür. Çünkü alt beyin dediğimiz zaman tüm bu sistemleri kastetmiş oluyoruz. Korpus kollosum, hipotalamus, ventriküller, amigdal nükleuslar, substansiye nigra, pons bu sistemlerin tamamına alt beyin diyoruz. Niye? Eğer bu sistemi kendi içinde ayırırsak hiç kimse sizin dediğinizi anlamaz hale gelir de ondan. Soru: üst beyin alt beyin ayrımını yaptıktan ve bunların ne olduğunu kısaca anlattıktan sonra sizin çokça üzerinde durduğunuz alt beyne inemeyen erkek çocuk kalır sözünüze gelmek istiyorum. Alt beynini kullanamayan kişi neden çocuk kalıyor? Benim bir tezim var. Diyorum ki kadınlarımızın %99'u rahim hakimiyetinde, erkeklerimizin de %99'u çocuk alt beyinli. Onun için yüzeysellik ve kavga bitmez. Bunun da sebebi çok karmaşık değil. Biz erkekler olarak ilim adamlarımız da bize öğretmediği, bilmediğimiz için cinsellikte hep rahme yönelmişiz. O yüzden kadınlarımız çok da istemedikleri halde patates yetiştirir gibi çocuk doğurmaya başlamışlar. Bunun doğal sonucu olarak kadınlarda dişilik kodu kapalı kalmış. Ancak muhteşem birer anne olmuşlardır. Dolayısıyla güçlü rahimler topluluğu ve çocuk alt beyinli oluyoruz. Üst beyin sistemi gelişse de bu değişmiyor. Çünkü üst beyin sistemini geliştiren eğitimdir. Eğitim korteksteki hücre sayısını arttırmaz ama aradaki bağlantılar artar. Böylece okur yazar bir toplum olduğunuz zaman kişilerin korteksi gelişir. Biraz önce dediğim gibi alt beyinsel olarak erkeklerin çoğu çocuk seviyesinde. Bir de korteksi geliştiren ve besleyen eğitim de mesela ilkokulda, ortaokulda kesilmişse veya hiç başlamamışsa bu sefer üst beyinde çocuk kalıyor. Buyurun, alt beyin rahim veya çocuk, üst beyin çocuk ve ilkel insanlar. Kadınlar rahim, erkekler çocuk. O zaman da çok yüzeysel, vuran kıran, terör yapan, çabuk şenlenen, çabuk duygulanan, kendisiyle ve insanlarla barışık olmayan, çabuk kanmaya meyilli bir toplum yapısı ortaya çıkıyor. Gerçi büyük şehirlerde yaşayanlar okuyup yazmış, üst beyni geliştirmiş, hücreler arası bağlantıları arttırmıştır. Yani IQ yüksek, buna karşılık EQ, yani duygusal katsayı düşük. Bunun kaçınılmaz sonucu ise bunalımdır. Özetlemek gerekirse, üst beyne göre daha kapsamlı olan, alt beyne inemeyen, onu kullanmayan, kullanamayan kişi, yaşı ne olursa olsun alt beyinsel olarak çocuktur. Bazı uzman ve otoriteler, araştırmacılar, içimizdeki çocuğu sevelim diyorlar. Bense, içimizdeki çocuğu terbiye edelim ve büyütelim diyorum. Anadolu topraklarında Lidya, Frigya dönemlerinde ana tanrıçalar vardı. Bu rahim hakimiyeti 5000 yıl kadar sürmüş. Arkeolojik verilerde koca memeli, koca kalçalı kibele heykelcikleri çıkar. O zamanki insanlar mikroskop keşfedilmediği için erkeğin dölleyici rolünü bilmiyordu. O zamanki insanlara göre durup dururken kadının karnı şişiyor ve bir çocuk çıkıyor. Böylece kadını yaradan sanmışlar. Şimdi Anadolu'da kadınlara bakın, çoğunluk kibele heykelciği şeklindedir. Bu durum özellikle erkekleri etkilemektedir. Onlarda da genetik bilgi şifrelerinin geçişiyle rahim etkisi oluyor. Çok eski zamanlara gittiğimizde mağara döneminde zaten alt beyinde rahim etkisi yüksek. Alt ve üst beyin tamamen çocuk. Denetleyici bir üst beyin yok. Alt beyin noradrenalin denilen bir saldırganlık maddesi salgılar, saldır, parçala, ye. Korteksi gelişmiş erkeklerin aşırı kalp hastası olma nedenleri de budur. Şimdi konuya girelim ve fare deneyinden bahsedelim. Deney farelerini zemini metalik bir kutuya alıyorlar. Bu zemine elektrik verecekler. Ama bundan kısa bir süre önce kutuya bir koku salıyorlar. Sonra fareler hafif bir akımla, elektrik akımıyla çarpılıyor. Bunu defalarca tekrarlıyorlar. Bir süre sonra görüyorlar ki kokuyu duyan fareler gerginleşip panik hareketleri gösteriyor. Bazıları da elektrik olmaksızın kendini yere atıp titriyor. Sonra bu farelerin yavrularını alıp doğar doğmaz ilk nesil ana babadan ayırıyorlar ki onlardan hiçbir şey öğrenemesinler. Görüyorlar ki ikinci nesil fareler de o kokuya aynı tepkiyi veriyorlar. Panikle kendilerini yere atıyor, duvarlara tırmanıp kaçmaya çalışıyorlar. Bu işlemleri 3. ve 4. nesillere uyguladıklarında şartlanmanın giderek sönümlendiğini görüyorlar. Yani dışarıdan gelen yabancı baba genleri, anne aktarımını her defasında yarıya indiriyor. Bir nesilde de neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Koku farelerde hiçbir şeyi tetiklemiyor. Bundan ne anlayacağız? Sadece travmalar değil, huy, davranış, tüm şartlanmalar genlere yazılıyor ve bebeklere aktarılıyor. Yani oğlan dayıya, kız halaya çeker gibi halk deyişlerinin aslında uzun yıllar boyu yapılan gözlemlere dayandığını söyleyebiliyoruz. Ancak bu tespitler bilimsel değildi. Tekrarlanabilir deneyler olmadan psikologların da yaptıkları tez olarak kalıyordu. Şimdi farecikler sayesinde durum kesin olarak bilimsellik kazandı. Bu aktarımın mekanizması da tabii ki biyokimya ile ilgilidir ama farelerin başına gelenlerle ilgili somut açıklama daha sonraki yıllarda yapılıyor ve bu buluş Nobel ödülünü hak ediyor. Özellikle işin sırrı DNA'mızın bazı parçalarının kopyacıkları olan messenger RNA'larda saklı. Belli bir geni, komutu bir yerden bir yere taşıyan bu messenger RNA'lar ebeveyinden çocuğa bilgi taşıyor. Bunlara bilgi parçaları ya da komutlar diyebiliriz. Her biri bir proteinin sentezlenip sentezlenmemesini ve dozunu belirliyor. Yıllar sonra da Jung'la yine mucize eseri bir eş zamanlılık sonucu karşılaşınca kaynaklarımla buluşmuş oldum. İnsanı öğrenmeye başlamıştım da acaba anlamaya başlamış mıydım? Orasını daha sonra görecektim. Uzak ya da yakın insanlarla her birimiz gibi sorunlar yaşadığımda bunlara çözüm ararım. Neden ararım? Çünkü stres ve gerilim bitsin, yorgunluk son bulsun, sürdürülemez bir durum sona ersin, üretebileyim, refaha yaklaşayım isterim. Karşımdakinin de hayrını isterim de bu tek başına olmuyor. Ötekinin de istemesi lazım. Aradan 15 yıl geçince bir de baktım bu uzun arayı sonlandıran neşriyatlar olmaya başlamış. Batı dahi bu huy ve mizaç aktarımını önce pek önemsememiş, ardından sindirip yaşama sokmaya başlamış. Bunu ilk yapanlardan biri Mark Wolin'in 2016'da kaleme aldığı ve bizde de aynı yıl yayınlanan Seninle Başlamadı adıyla çevrilen kitap It Didn't Start With You. Seninle Başlamadı aynen yukarıda anlattığım epigenetiği psikoterapiye sokmuş. Yani hoşa gitmeyen ve kişi için sorun çıkaran aktarımlarla başa çıkmanın yollarını öneriyor. Bu bilgiye biraz farklı şekillerde yaklaşan ve ihtiyaca göre farklı terapilere vardıran anlayışlar var. Örneğin çift terapisi ya da bireydeki takıntıların çözümlenmesi vesaire. Şimdi esas mesajı verelim. Sizin ya da çevrenizdeki birisinin rahatsızlık veren bir davranışı, huyu varsa bu büyük ihtimalle ona ait değil. Yani örneğin şiddet ailede aktarılan bir şey. Bu sadece basit bir örnek. İş biraz daha karmaşık olabiliyor. Örneğin Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'nda erkekler savaşa gidince kadınlar yalnız kalıyor ve kendilerine yetmeyi öğreniyorlar. Evi geçindiriyor, çocuk büyütüyor, tarlada çalışıyor, sosyalleşiyor, fabrikaya gidiyorlar vesaire. Savaş sona erip de erkek eve dönünce eğer yaralandıysa haliyle çevresi tarafından kabulü daha zor oluyor. Ama yaralanmamışsa bile yerini bulmakta zorlanıyor. Kendisi yıllarca cephedeyken bir düzen kurulmuş. Ona ihtiyaç duyulmayacak şekilde bir düzen. Bu da erkeği zayıf duruma düşürüyor. Eski dünyası, mevkisi, tahtı yok olmuş adamın. İşte böylesi bir travmatik ortak geçmişe sahip bir halkta, sonraki birkaç nesilde görünür bir neden olmaksızın kendine yetmeye çalışan güçlü kadınlar ve ailede her şey tam görünse bile yerini bulamayan, bu hisle dolup taşan erkekler var. Transjenerasyonel psikologlar bunları bilerek çalışma yapıyorlar. Şimdi bunun gibi ortak geçmişe göre çalışmış, bizden bir araştırmacı olarak yine doçent doktor Nusret Kayı'yı görüyoruz. Nitekim ta 2002'de yayınlanan Sezgilerimiz Takıntılarımız adlı kitabının yarısı Anadolu tarihçisi, öbür yarısı da bu geçmişin psikolojimizdeki epigenetik etkileri üzerinedir. tarih öncesinden başlar ve çağlar boyunca halkların başlarından geçen büyük olayları kilometre taşı olarak anlatır. Nerede bir kin, bir kan davası, bir açlık, bir göç olmuş bunu tespit eder ve bireylerin terapilerinde bu bilgileri kullanır. Zaten artık bu bölümde anlattıklarım ışığında geçmişe bakarsanız otomatikman bugününüz aydınlanacaktır. Hem ülkenin hem bireyin tarihselliği yeni bir işleve kavuşmuş olur. Bütün bu araştırmacılar birey ve toplum için oldukça ümitliler. Taciz, terk, güvensizlik gibi travmaların mirasçılarına öncelikle bilgilendirme yapıyorlar. Yani biz araştırdık, soy ağacına da baktık diyorlar. Senin rüyalarında, günlük hayatındaki endişelerinde, nevrozlarında, tiklerinde vesaire ortaya çıkan ve doğduktan sonraki hatırlayabildiğin yaşamında bir nedene bağlayamadığın rahatsızlığının kökenini şu filan atanın hayatında bulduk. Hatta bu ataya hayalet adını veriyorlar. Phantom. Bu hayaleti araştırıp bulamazsak o aktarım bizi daha da güçlü olarak yönetiyor. Bilinçaltında çünkü. Bilmek durumu hafifletiyor. Yani yok sayamıyor, görmezden gelemiyorsun. Bunu yaparsan sen sen olamıyorsun. Atan olup çıkıyorsun. Şunu salık veriyorlar. Sağaltıcı sözler söylemek. Örneğin benim anne ve babamda şu durum vardı. Ben bunu tekrarlamak zorunda değilim. Yaşamda bambaşka seçeneklerim olacak. Ben başka biriyim. Anne ve babam boşanmış da olabilir ama ben mutlu olabilirim. Onları tekrarlamak gibi bir misyonum yok. Bu da onları sevmeme engel değil. Kimimiz de o hayaletle evleniyoruz. Örneğin diyelim ki dedemizin ilk eşi gerçek babaannemiz ölmüş. Onun oğlu olan babamız bir analık tarafından büyütülmüş ama yine de terk edilmişlik kompleksi yaşamış onda ve bunu da aktarmış. Şimdi bu birey, yani babamız evliliğinde endişeler yaşıyor. Anne terkini eşine yansıtmaktan kendini alıkoyamıyor. Yani ailesinin, ataların tarihini tekrarlıyor. Başka seçenekleri olduğunu düşünemeden şuursuz bir hayat dönemi yaşıyor. Şunu da anlıyoruz, bazen bu bilinçsiz dönemler çok uzun, bir ömür kadar uzun olabilirler. Böyle bir babanın kızı eş seçerken gidiyor, ne tesadüftür ki anasız babasız bir delikanlıya aşık oluyor. Çocukluğunda tabir yerindeyse ortada kalmış, babasının durumuna sürekli acımış ya. Oysa annesinin bunda hiç payı da olmayabilir. Kadın ne yaptıysa yetmemiştir. Çünkü baba kendi bilinçaltı kaderinin hapsinde. Bu sefer de kızları annesinin babasına veremediğini sandığı sevgi ve güveni vermek üzere sembolik olarak bir başkasında babayla evlenip açık kalan parantezi kapatmaya çalışıyor ama bu mümkün değil. Çünkü bu birlikteliğinde kız kendisi olamıyor. Kendisi olacağına, özgün bir kader geliştireceğine kendi annesi olup babasını başkasında kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir evlilikte kimse kendisi olamaz. Fransız uzman Bruno Clavier'e göre nice vaka incelemesinde yıllanmış bir evlilikte aslında kayınvalidesiyle evli olduğunu fark etmiş danışanları olmuş. Yani bu adamların eşleri bilinç dışı olarak kendi annelerini ya da babalarını tekrarlıyorlar. Duyması bile tatsız bir durum değil mi? Ama neredeyse her zaman olan tam da bu. Bu bilinçaltı fantomlar bizim kaderimiz oluyorlar. Oysa buna bir son verecek şanslı nesillerin de dünyaya geldiği bir çağı yaşamaktayız. Ben bu nedenlerle bu bilgiyi sizlerle paylaşmaya fazlasıyla değer buldum. Kendi çocuklarımı da bu bilgilerin özleriyle donatmaya çalışıyorum. Aile ortamındaki minik çatışmaları da fırsata dönüştürüyor, kullanıyorum. Adalete, sevgiye, güvene olan inançları sarsılmasın diye pür dikkat ve sürekli çalışıyorum. Bir yandan büyüklerimi de aydınlatmaya çalışıyorum. Bu durumda şu da ortaya çıkıyor, dünyada yetişkin diye bir şey yok. Sadece kendi özgün kaderlerini yaşayamayan yaralı çocuklar var. Şu dünyanın haline baksanıza. Ama bundan çıkış var. Carl Gustav Jung, ortak bilinç dışı alanda bulunan anne baba gibi arketipleri inceleyerek ruhumuzun yapısı ve sağlığı konusunda bize bir harita çıkartmış. Bu bölümü hazırlarken Jung'u da araya katabileceğimi düşünmüştüm ama fazla uzun olacağından ona ayrı bir bölüm ayırmaya karar verdim. O konuda da kitaplarım var. Bu seferlik de böyle olsun. Kitap çok, konu çok. Başka raflarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Babamın Kitaplığı. Bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu.